Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 19. ayrım. Sayfa 234. Avukat bir an hepsini dikkatle süzdü. Sonra müstehzi ifadesiyle, "Haklısın İngilit," dedi. "Asıl şaşırtıcı haberim bu değil. Dün gece efendiden bir telefon aldım. Yemekte özel bir misafirimiz olacak. Jonathan Crenna." Masadakilerin suratları asıldı. Teşkilatın genel sekreterini hiçbiri sevmezdi ve bu haberin hiç de hayırlı olmadığını geçirdiler beyinlerinden. Bir mecburiyet olmadıkça Barbados'tan ayrılmazdı o tatsız ve sinsi görünümlü adam. Paula çekinerek, "Kötü bir durum mu var?" diye sordu. "Bilmiyorum Paula, bunu bu akşam öğreneceğiz." Paula avukatın yüz hatlarının gerildiğini hissetti. Yüzündeki gülümseme donuklaşmıştı birden. Hans Smith son derece gergin ve sinirliydi. Kendine de kızıyor ve olayların bu tarzda gelişmesinden biraz da kendini sorumlu tutuyordu. Emirlere itaatsiz Türk polisiyle çalışmaktan hiç hoşlanmamıştı. Kendi kafasının dikine giden, mesleki disiplini olmayan asi bir memurdu Kenan Işık. İlk fırsatta onun aleyhine bir rapor tanzim edecek ve merkeze bildirecekti. Ortadan kaybolmuştu. Dünden beri adamdan ses seda çıkmıyordu. Bir telefon bile etmemişti. DTMT'nin ikinci bir Umberto Cassino olayı yaşamak istemeyeceği şüphesizdi. Hukuk bürosuna giden herkes ya öldürülüyor ya da ortadan kayboluyordu. Yavaş yavaş Türk'ün de başına bir hal geldiğine inanmaya başlamıştı. Avukat Capshaw adamı öldürmeye karar verdiyse hiç kuşkusuz bunu yine aynı otelde yapmayacaktı. Belki bu sabahki gazeteler yeni bir cinayet haberini yazıyor olabilirdi. Tıraş olup giyindi ve lobiye indi. Rastgele günlük bir gazete alarak incelemeye başladı. İlk sayfeden son sayfaya kadar okudu. Gazetede cinayet haberi yoktu fakat emin olamıyordu bir türlü. Belki de cesedi henüz bulunamamış olabilirdi. Bu kere adam ortadan kaldırıp cesedini gizlemiş olmaları da ihtimal dahilindeydi. Londra bu kadar sık cinayetin işlendiği bir kent değildi. Polisin ceset bulunursa iki olay arasında bir bağıntı kurmaya çalışmasından çekinebilirlerdi. Gazeteyi katlayıp yanına koydu. Ölmediyse bu herif hangi cehennemin dibindeydi? Cesur ve atılgan olduğunu kabul etmek zorundaydı, şanslıydı da. Frankfurt'ta talihi yaver gitmiş ve tesadüfen gelişen olaylar zincirinden istifade etmişti. Ama Hans, talihin polis her zaman gülmediğini bilecek kadar tecrübeliydi. Biraz daha bekleyecek ve Kenan Işık'ın kaybolduğunu merkeze bildirecekti. Artık Frankfurt'ta da haberleşmekten çekinmiyordu. Dün öğleyin otelden yaptığı telefon görüşmesinin Scotland Yard tarafından dinlendiğine %100 emindi. Başını çevirip çevresinde kendisini gözaltında tutan kimse olup olmadığını araştırdı. Şüphelenecek kimseyi göremedi fakat mutlaka birileri olmalıydı. Saatine baktı, onu 20 geçiyordu. 12'ye kadar bekleyecekti. Kenan sabahlarının önünü örtmeye çalışan Betty'ye yaklaştı. Konuşmaya başladığında sesi titrek ve oldukça duygusal çıkmıştı. "Lütfen böyle düşünme Betty. Senden çok hoşlandım. İnan bana, gerçeği söylüyorum. Sen iyi ve güzel bir kızsın. Bu senin hak ettiğin bir sonuç değil. Gerçekleri anlatmak da en doğru yaptığımı düşünüyorum." Kız yeniden ağlamaya başlamıştı. "Hayır, şimdi daha iyi anlıyorum. Büroya geldiğinden beri niyetim benden istifade etmekti. Ağzımı aradın, bin bir sual sordun ve sonra da benimle yattın. Çok iğrençsin Ken. Senden nefret ediyorum." Genç adam kızı omuzlarından tutmak istedi fakat Betty hızla ondan uzaklaştı. "Yanlıyorsun hayatım. Ağzını aradığımı ve senden bazı bilgiler almaya çalıştığımı kabul ediyorum. Ama ne yapayım ki çaresizdim. Başka şansım yoktu. Öyle mi?" "Anlasana Betty. Sana mecburdum diyorum. Sen de o şebekenin bir elemanı olabilirdin ve ben senin her şeyi bildiğini kabullenmek zorundaydım. Ama şimdi durum farklı. Sen masumsun ve onlara ne yaptıkları hakkında bir bilgi sahibi olmadığını biliyorum. Ya duygularım? Dün gece yaşadıklarımız? Onların hiç önemi yok mu senin için?" "Var Betty, var. İnan o saatleri ben de bütün kalbim ve içtenliğimle yaşadım. Sana inanmasaydım bütün bunları anlatır mıydım hiç?" "Başka çaren yoktu." "Vardı Betty. Belki biraz daha zor olurdu ama Scotland Yard'a gidebilirdim. Onlara gerçek kimliğimi söyler ve bütün şüphelerimi anlatarak yardım isteyebilirdim." Kız hıçkırıklarına ara verdi. "Kenan, istemiyorsan şu an bile evini terk edebilirim," diye fısıldadı. "Tabii edersin, çünkü öğreneceğini öğrendin." "O zaman bunları sana anlatmamın bir gereği var mıydı? İyi düşün. Artık sana inanmak istemiyorum." "Gitmemi de istiyor musun?" "Evet." "Emin misin Betty?" "Evet." "Son bir kere daha sakin bir kafayla düşünmeni istiyorum hayatım. Lütfen acele karar verme." "Duygularımla oynadın Ken. Bunu kabul edemiyor ve kendimi kullanmış hissediyorum. Lütfen evimi terk et." Betty arkasını döndü ve gözyaşlarını göstermemek için mutfak tezgahına yaslandı. Sessizce ağlıyor ve omuzları sarsılıyordu. Tek yapabileceği şey kaderine lanet etmekti. Ne zaman hoşlandığı bir adam karşısına çıksa sonu hep hüsran oluyordu. Bu sefer hem bir yabancıya gönül vermiş hem de kurulu düzeni altüst olmuştu. Bundan sonra ne yapacağı hakkında bir fikri de yoktu. Arkasında ayak sesleri işitti. Ken'in giyinmek üzere yatak odasına döndüğünü anladı. Dudaklarını ısırdı, işte başka tek kelime söylemeden gidiyordu. Birazdan kapının vurulduğunu duyacak ve Ken bir daha asla geri dönmeyecekti. Başını çevirip geriye baktı, genç adam elinde pardösü kapının önünde dikilmiş, hala ondan bir cevap beklermişçesine sessizce duruyordu. ''Dur biraz'' dedi. ''Evet Betty, bana bir açıklama yapmak zorundasın. Benim halim ne olacak?'' ''Hiçbir şey Betty, hiçbir şey olmayacak. Çünkü polise bir açıklama yapmayacağım. Anlayamadım. Seni bu işe karıştırmayacağım. Fakat gerçekleri öğrendin. Bir an evvel istifa etsen çok iyi olur. Çünkü o işten ayrılmazsan önünde sonunda senin de başın derde girecektir. Gitme, bekle. Gitsem daha iyi olacak. Yine kırıcı konuşacağını biliyorum. Hayır, konuşmayacağım. Artık hata yapmak istemiyorum. Betty!'' Kız koşarak Kenan'a geldi ve omuzlarına sarıldı. Kenan parşütünü yere atarak kızı kollarının arasına aldı. Yumuşak hareketlerle saçlarını okşamaya başladı. ''Senden ayrılmak istemiyorum Ken. Ben de hayatım. Saçma olduğunu biliyorum ama seni seviyorum Ken.'' Kenan kızı iki eliyle yüzünden tuttu. Titreyen dudaklarını hafifçe öptü. ''Kesin konuşma Betty ve bundan emin olma. Sen sevgiye, aşka ve yakınlığa muhtaçsın. Hepsi bu. Karşına birden çıktım ve bana ilgi duydun. Birbirimizden hoşlandığımız mutlak ama buna aşk denmez. Tanımadığın bir erkeği bir gecede sevemezsin. Hele düşünceleri, hisleri, örf ve alışkanlıkları senden farklı bir yabancıyım. Senin hissettiklerin sadece bir ihtiyaçtı ve dün gece onu bende buldun. Bilmiyorum Ken ama senden hoşlanıyorum. Seni istiyorum. Ben de Betty, ben de. Lütfen beni bırakma. Hiç olmasa şimdilik. Sana ihtiyacım var. Sana söz verdim. Bu işe seni karıştırmayacağım ama gidip bir şeyler yapmaklığım lazım. Onca ramarın suçunu ispat edecek yeni deliller bulmalıyım. Bekle, acele etme. Birlikte düşünelim. Birlikte düşünürsek sen de bu işe bulaşmış olursun. Aldırmıyorum artık. Orası gerçekten bir suç yuvası ise benim de kalmam tehlikeli. İstifa edeceğim ve sana yardımcı olacağım. Şüphelerimi, bildiklerimi polise anlatırım. Betty, bunun başını aratabileceğini hesaplıyor musun? Evet ama umurumda değil. İstersen şimdi bile büroya gidebiliriz. Bugün cumartesi, büroda kimse yoktur. Anahtarla içeriye girebiliriz ve sana sarı dosyaları gösterebilirim. Nasıl? O dosyaların saklı olduğu yerin anahtarının nerede olduğunu bildiğimi söylemiştim. Unuttun mu? Hayır, unutmadım ama bu çok tehlikeli. Yakalanırsak yanarız. Biliyorum, fakat o dosyalara erişmek istiyorsun değil mi? Tabii. Hadi öyleyse durma gidelim. Kenan kıza üzülerek baktı. Betty gerçekten iyi ve dürüst bir kızdı ama bu denli korkutucu ve tehlikeli bir maceraya atıldığını hala anlamamıştı. Genç adam içinin burkulduğunu duyumsadı. Ondan fazla şey istemişti galiba. Betty giyinmeye koştu. 2. Londra, İngiltere. Hans Milch ikide bir saatine bakıyordu. Kenan ışıktan ümidini kesmişti artık. Meslektaşının cinayet örgütünün eline düştüğüne kesin gözüyle bakıyordu. Başkan Sebastian Krüger'ı aramalıydı. Türk polisi aşırı cesaretinin, disiplinsizliğinin ve talimatlara karşı çıkmasının kurbanı olmuştu. Merkeze ne diyeceğini, durum nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Aslında emirlere uyması için onu uyarmıştı. Ne var ki Kenan Işık onu dinlememişti. Frankfurt odasından aramaya karar verdi. Yerinden kalktı ve asansöre doğru yürümeye başladı. Yapacağı telefon konuşması onu rahatsız ediyordu. Tam kabine binerken vazgeçti. Otelden araması yine de tedbirsizlikti. Dünkü yaptığı telefon konuşmasının polis tarafından dinlenip dinlenmediğini kesin olarak bilmiyordu. İngilizler yabancı da olsa insan haklarına titizlikle riayet ederlerdi. Mahkeme kararı olmadan oteldeki bir müşterinin yaptığı konuşmaları banda almaları biraz zordu. Bu görüşmeyi sokaktaki bir kulübeden de yapabilirdi. O zaman dinleme şansları hiç yoktu. Otelden çıktı. Müfettiş Donald McCree boş bir posunu ağzından çıkardı. ''Kim bu kız Humphrey?'' diye sordu. ''Bir sekreter. Capshaw Hukuk Bürosu'nda çalışıyor. Türk gazeteci dün o büroya gitti. Sonra bir süre kalıp dışarı çıktı ve kızın işten çıkmasını bekledi. Daha sonra da dışarıda bir şeyler atıştırıp kızın evine gittiler. Sonra geceyi birlikte geçirdiler efendim.'' McCree suratını asarak boş pipoyu yeniden ağzına soktu. ''Gazeteci acaba kızı daha önceden tanıyor muydu?'' ''Henüz bilmiyoruz efendim.'' ''Kızı araştırdınız mı?'' ''Evet efendim. Sabıkasız ve temiz. Şimdilik zararsız gibi görünüyor.'' ''Ya o hukuk bürosu?'' ''Londra'nın en tanınmış avukatlarının toplandığı bir büro.'' McRae'nin yüzü iyice asıldı. ''Peki ne işi vardı o gazetecinin büroda?'' ''Belki sadece kızı ziyaret etmiş olabilir.'' ''Ne işler dönüyor Humphrey? Bir şey anlamış değilim. O iki yabancının birbirleriyle ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ama ikisi de sessizce etrafta dolaşıyorlar ve bir halt ettikleri yok. Alman polisin bizlerden bir şey sakladığına bir yıllık maaşım üzerine bahse girerim. Haklı olabilirsiniz efendim. Biz kendisinden şüphelenince o Türk ortaya çıktı. Sanırım yapacağı iş için onu devreye soktu ama herif bir kızla gönül eğlendirmekten başka bir şey yapmıyor. Aldığım son bilgiye göre kızın bürosuna gitmişler az evvel. Ama bugün cumartesi, büronun kapalı olması lazım. Haklısınız efendim. Yoksa kızı piyon gibi mi kullanıyorlar? Nasıl yani? Bilmiyorum Humphrey. Şu hukuk bürosunu yeniden bir araştırın. Fakat efendim, sen dediğimi yap Humphrey. Müfettiş piposunu yakmak için kibrit araştırmaya başladı. Etin Capshaw'un beyaz Jaguar'ı tütüncü dükkanının önünde durdu. Holy Tobacco Home, Regent Street'in en görkemli ve pahalı purolarının satıldığı dükkandı. Avukat evine dönmeden önce Barbados'tan gelecek özel misafir için puro alacaktı. Şoförü kapıyı açarak inmesine yardım etti. Yaşlı dükkan sahibi elbisesinin yeleğini çekiştirerek daimi müşterisi olan Etin'e yöneldi. Müşterisi her zaman en pahalı Havana purolarını seçerdi ve gerçek bir sigar aficionadosuydu. Özellikle de Cohiba Esplendido kullanırdı. Kibritleri de her zaman uzun kırmızı Davidoff'lardan olurdu. Saygıyla eğilip avukatı selamladı. Her zamankinden mi emredersiniz Sayın Capshaw diye sordu. Evet Robert dedi avukat. İki kutuda Meksika purosu istiyorum. Meksika mı? Sizin şimdiye kadar Meksika sigarı kullandığınızı hiç hatırlamıyorum efendim. Kendime değil bir ahbaba alacağım Robert. Meksika puroları da bütün dünyada kaliteli olarak kabul edilirdi. Ama bunun kralı Küba'da üretilirdi ve Etin Capshaw'un bu isteğine pek bir anlam verememişti dükkan sahibi. Etin ise içinden zıkkım içsin basit köylü çavuşu diye humurdanıyordu. Ne var ki bu akşam misafirine gerekli ikramda kusur etmemeliydi. Bunun sıradan bir ziyaret olmadığını tahmin edebiliyordu Etin. Sekreteri mutlaka özel bir nedenle gönderiyordu ağabeyi ve bu nedeni de ancak akşam öğrenebilecekti. O eski çavuş bozuntusundan nefret ederdi ama Jonathan ağabeyinin sağ kolu ve vazgeçilmez sırdaşıydı. Onu küçük kardeşinden bile fazla sevdiğini biliyordu. Etin dükkandan çıkarak kaldırım kenarında bekleyen Jaguar'ına bindi. Eve dönüyoruz Dark diye mırıldandı. Araba hareket etti. Köşeye çekilen Etin Capshaw düşüncelere dalmıştı. Şu sıralar işler pek yolunda gitmiyordu. Ağabeyi Efendi Capshaw'un bir şeylerden şüphelendiği aşikardı. Sinirden dudaklarını kemirmeye başladı. Galiba yüzdesinden fazla para çaldığını sonunda anlamıştı ağabeyi. Acaba nerede açık verdim diye beynini zorladı. Muhasebe kayıtlarında bir aksaklık olmazdı. Müşterilerle bütün teması kendisi yürüttüğü için efendi onun tahsil ettiği gerçek paraları asla öğrenemezdi. Şimdiye kadar açık vermemişti. Jonathan 20 yıl boyunca 2-3 kere gelmiş ve hesapları gözden geçirmişti. Köylü çavuş kurt gibi zekiydi ama bugüne kadar açığını yakalayamamıştı. Tabii en önemlisi ağabey kendisine güvenirdi. Ne de olsa kardeştiler. Etin arabanın klimasının çalışmasına rağmen hafifçe terledi. Belki de Jonathan'ın gelişi öldürülen İtalyan polisiyle ilgili olabilirdi. Ya da matbaacının ortadan kaldırmasıyla. Zira efendinin kesin emri vardı. Teklif ne kadar cazip olursa olsun İngiltere'de cinayet işlenmesi yasaktı. Fakat Etin bunu sadece örgütün geleceğini kurtarmak için yapmıştı. Az evvel kahvaltıda beraber olduğu cinayet timlerinin de burada bulunması iyiydi. Belki onları acilen kullanmaya mecbur kalabilirdi. Carnaby malikanesine doğru yol alırlarken birden aklına geldi. Hesapların tutulduğu özel kayıtlar büroda kalmıştı. Jonathan onları tetkik etmek isteyebilirdi. Hemen şoföre seslendi. Dark geri dön, büroya uğramaklığımız lazım. Beyaz Jaguar ilk sapaktan geri döndü. Betty, bluzun üstüne de kas tüyü bir anorak giymişti. Kırmızı anorak ve alnına dökülen perçemleriyle olduğundan çok daha genç ve çocuksuz görünüyordu. Kenan gülümseyerek çok hoş görünüyorsun dedi. El ele evden çıkıp metroya yürüdüler. Kız büyük bir tehlikeye atıldığının farkında olmasına rağmen mutlu ve olacakları aldırmaz görünüyordu. O anda Kenan'ın yanındaki mevcudiyeti rahatlaması için yeterli gelmişti. Edgeworth Road'daki hukuk bürosuna geldiklerinde Betty sanki sıradan bir iş gününde görevine geliyormuş gibi rahattı. Hana girip büronun olduğu kata çıktılar. Kenan, istersen önce üst kata çıkalım dedi. Orada kimse olabilir mi? Hiç sanmam. Zaten orası daha ziyade arşiv olarak kullanılır. Fakat Steve Cameron dediğin güvenlik görevlisinin ve kapalı devre televizyon monitörlerinin orada olduğunu söylemiştin. Bugün çalışmazlar ama yine de gidip bir bakalım. Üst kata çıktılar. Betty sokmağa çevirdi. Kapı kapalıydı. Sana söylemiştim diye sırıttı. Ya TV monitörleri devredeyse filme de alıyorlar mı? Bilmiyorum. Ona aklım ermez. Bu riski göze alamayız. Hem tehlikeli olur hem de mahkeme ve polise sunacağımız delillerin hukuki geçerliliğini, önemini kaybeder. Yanılmıyorsam İngiliz hukukuna göre toplanan delillerin meşru ve yasal temele dayanması gerekir. Biz ise burada yasa dışı bir iş yapıyoruz. Bravo, neler de biliyorsun. Yoksa senin hukukçuluğundan mı var? Hayır, ama ne de olsa polisim. Betty haklı olabilirsin dedi, diye fısıldadı. Sonra da sevinçle bir çığlık attı. Buldum, bunun çözümü var. Nasıl? Her bölümün elektrik sigortaları dışarıdadır. Sigortaları gevşetebiliriz. Bir kere buna şahit oldum. Sigorta kutuları nerede diye sordu Kenan. Gel benimle. Hızlı hızlı yürüyerek koridorun sonuna geldiler. Eski ve tarihi binanın koridor dibinde büyük ve kara bir kutu duvara çakılıydı. Kenan parmaklarının ucunda yükselerek kapağa erişti ve açtı. İçinde bir yığın otomatik sigorta butonları görünüyordu. Hangisi diye sordu kıza. Beti aklından bir hesap yaptı. Altıncı veya yedinci olmalı. İyi düşün. Katta başka çalışan kişiler varsa başımıza üşüşmesinler. Cumartesi günü bu katta kimsenin olduğunu sanmıyorum. Yine de iyi düşün. Sen 6'yı da 7'yi de kapat. Kenan fazla tereddüt etmeden butonları aşağı indirdi. Bir süre boş koridorda beklediler. Ne bir ses çıkmıştı ne de bir hareket olmuştu koridorda. Bulundukları katın sigortaları devre dışı kalmıştı. Birbirlerine bakıp gülüştüler, sonra hızla alt katın merdivenlerine koştular. Saat 10'u 10 geçiyordu. Etin Kepşov, hanın kapısı önünde Jaguar'dan indi. Tatil günü olduğundan cadde trafik yönünden yoğun değildi. Şoförüne dönerek, ''Burada bekle.'' dedi. ''İşim uzun sürmeyecek.'' Asansörle bürosunun olduğu kata çıktı. Koridor bomboştu. Seri ve kendinden emin adımlarla büronun dış kapısının önüne geldi. Deve tüyü rengi pardösünün önünü açıp ceketinin cebinden anahtarını çıkardı. Sertçe anahtarı kilide sokup çevirdi. Ethan irkildi birden. Kapı kilitli değildi. Çalışan personelin dün gece kapıyı kilitlemeden gidebileceklerini düşünmek bile istemiyordu. Bu tür işlere Steve nezaret ederdi ve temizleyicilerin de işlerini tamamlayıp gitmelerinden sonra her taraf kontrol ettiğini bilirdi. Steve asla işini ihmal etmeyen bir adamdı. Bir an kapının önünde duraladı. Galiba içeriden bir ses gelmişti kulağına. Biraz heyecan, biraz da ürkerek ardına kadar açtı kapıyı. Oval antre boştu. Yalnız koridorlardan birinden Betty'nin kulaklarına akseden sesini duydu. ''Kim var orada? Betty sen misin?'' Kız birden koridoru dönerek antreye çıktı. Kucağında bir iki dosya vardı. ''Oo Bay Capshaw, beni korkuttunuz. Burada ne işin var Betty? Bugün cumartesi.'' Kızın yüzü sapsarıydı. Kekeleyerek ''Evet Bay Capshaw, fakat pazartesiye hazırlanacak bazı işlerim var.'' diye mırıldandı. ''Kimin işi?'' ''Avukat Lionel Stander'in.'' Aslında Ethan'da boş bulunmuş ve en az Betty kadar ürkmüştü. Bozuntuya vermeden ''Niye kendi sekreterine yaptırmıyor da sana yüklüyor böyle işleri? Bu senin görevin değil.'' ''Haklısınız efendim ama Bay Stander'i suçlamayın. Bunu benden Barbara rica etti.'' ''Pekala, anlıyorum.'' diyen Ethan kısa gülümseyerek odasına doğru yürüdü. ''Betty, siz cumartesi de çalışmazdınız. Acele bir işiniz varsa size de yardımcı olabilirim.'' diye kendisinin de şaşırdığı bir içtenlikle konuştu. ''Hayır Betty, teşekkür ederim. Sadece bir dosya alıp gideceğim.'' Avukat odasına doğru yürürken genç kız nutku tutulmuş halde arkasından baka kaldı. Bu beklenmedik geliş karşısında bütün vücudu gerilmişti. Kalbi deli gibi atıyordu. Böyle aksi bir ihtimali hiç hesaba katmamıştı. Ethan koridorda kaybolunca kızın gözleri korkuyla antredeki masasının altına kaydı. Kenan'ı ancak oraya saklayacak zaman bulabilmişti. Masanın önü kapalı olduğu için Ethan onu görememişti ama odasından dönerken masanın altı gözüne çarpabilirdi. Betty Kenan'ı orada daha fazla tutamayacağını anladı. Mutlaka bir yere gizlemeliydi. Ethan bürodayken onu saklayacak bir yer bulmakta zorlanıyordu. Adam her an odasından çıkabilirdi. Herhalde diğer odalara girmez diye düşündü. En iyisi onu en yakın bir avukatın odasına tıkmaktı. Zaten kapıda kilit sesini duyduğunda her türlü kontrolünü kaybetmiş, paniğe kapılmıştı. Kenan'a çık diye işaret etti. Sonra konuşmadan eliyle en yakın koridordaki kapılardan birini gösterdi ve kulağına eğilerek fısıldadı. O gidince seni çıkarırım. Odaya gir ve sessiz kal. Kenan yıldırım gibi seyirtti ve sessizce odaya daldı. Kapıyı da gürültüsüzce kapattı. Betty'nin heyecanı hala geçmemişti. Ethan Capshaw, gelişi birkaç dakika daha gecikse her şey berbat olacak ve onları sekreter Brent'in odasında sarı dosyaların içinde yakalayacaktı. Kalbinin atışları hala normale dönmemişti. Masasına oturdu ve rastgele aldığı dosyaları önüne çekti. Bilgisayarını açtı. Ethan girinceye kadar çalışıyor numarası yapmalıydı. Parmaklarının titremesine bir türlü mani olamıyordu. Acaba adam burada ne kadar kalacaktı? Sonra buraya niçin geldiği aklına takıldı. Ethan Capshaw duruşmalara pek çıkmazdı, hatta hiç çıkmazdı. Onu bir tatil günü buraya getiren sebep ne olabilirdi? Mutlaka şu sarı dosya olmalıydı. Gerçi Capshaw Hukuk Bürosu'nun bir saygınlığı vardı ama Betty, büronun yüksek kazancının artık kazanılan davalardan değil, yasa dışı çevrilen dolaplardan olduğunu öğrenmişti. Nefesini tuttu, göstermelik dahi olsa bilgisayarın tuşlarına basamıyordu. Kulakları kirişte, avukatın odasından gelecek sesleri duymayı bekliyordu. Ancak şimdi ne zor bir işe bulaştığını anlamıştı. Bu tür bir heyecana alışık olmadığından titreyen ellerini engellemek için parmaklarını kenetledi. 19. ayrımın sonu. Sayfa No. 248. Devamı 20. ayrımda.